Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.
Kısa Dalga'dan ve Akıntı'ya inattan yeniden merhaba. Seçime çok az kaldı ve de biz Banu Güven'le birlikte seçime doğru nasıl bir kampanya yürütüldü, neler konuşuldu, öngörülerde bulunmaya çalışacağız ve de belki de seçim döneminin ikinci konusu ama en önemli tartışma maddelerinden bir haline gelen Kürt sorunu ve çözüm sürecinde yeni arayışlara da değineceğiz. Banu, anketler Ekrem İmamoğlu'nu çok önde gösteriyor. Metropol'de böyle bir anket açıkladı. Senin tahminin ne?
Zannediyorum Metropol'ün anketi öyle gösteriyor diyebiliriz Kemal. Yani evet. 10 puanlık bir fark yanılma payı da olsa hani oradan iki uçtan yaklaşsalar birbirlerine yine epey büyük bir fark. Çoğu kişi bunu CHP seçmeninin, muhalefet seçmeninin gönlünü ferahlatan bir sonuç olarak yorumladı. Ve erken bir rehavete sebep olabilir mi diye düşündürmedi değil beni açıkçası. Şimdi ben de çeşitli partilerden konuştuğum kişiler var. Onlardan da aldığım izlenimler İstanbul'da böyle bir farkın olmayacağı yönünde. Çünkü herkes kendi araştırmasını da yaptırıyor tabii. Yani bir hani CHP'nin başarısı düşünülerek sanki...
Sen biraz bu ankete güvenmemişsin, öyle anlıyorum.
Ben güvenmedim, evet doğru anlıyorsun. Yani lafı çok dolandırdım, evet. Açıkçası öyle.
Yani Özer
10
sence...
puanlık bir fark bu koşullarda... İYİ Parti'nin adayı var, işte DEM Parti'nin adayı var ki o da bugün Meral Danış Beştaş çekilmeyeceğine dair bir video yayınladı. Çok kısa, çok net ve Kürtçe'de konuştuğu ve bunu Kürtçe'de söylediği. Onu da daha sonra konuşuruz çünkü DEM Parti'nin ne yapacağına dair de çok rivayet dile getiriliyor. O konuyu da birazcık ele alma şansım oldu ama ben şimdi tekrar bu anketin ve iyimser yorumların yol açtığı tehlikeye dikkat çekeyim. Bir, CHP saflarında rehavete yol açabilir. Son birkaç günde çok önemlidir sahada. Bence baş başa bir yarış gittiğini düşünmek makul olur. Şu koşullarda, yani pardon başa baş demem gerekiyordu. Yani şunu unutmamak lazım. Murat Kurum ne kadar hata yaparsa yapsın, gaf yaparsa yapsın, orada oy verileceği kişi AKP'li seçmen ve Cumhur İttifakı seçmeni gözünde, nezdinde bizzat Kurum değil Erdoğan. Bu yarış İstanbul'da geçen seçimde olduğu gibi Erdoğan ve İmamoğlu arasında geçiyor.
Ama Erdoğan da pek sahaya inmedi. Yani
evet.
Öyle diyelim, İstanbul mitingi yaptı, biraz hayal kırıklığına uğradı.
Şarkı söyledi lütfen Kemal.
Çok güzel ya, bir güreş dinledik.
Cengiz Kurtoğlu'yla şarkı söylemek.
Şöyle bir durum vardı sanırım. Sahaya indiğinde bunun artı yazacağını düşünseydi çok daha aktif ilçe ilçe gezerdi. İstanbul'da vaktini geçirirdi. Ama işte gittiği Diyarbakır'da, Erzurum'da vesaire İstanbul'a oy istemeyi tercih etti. Orada evet. Bir kutuplaşma hikayesinin belki de tersine döndüğünü görüyoruz. Yani Erdoğan sahaya indiğinde kutuplaşmanın artmasının Murat Kurum'un aleyhine sonuç doğuracağını hesap ettiler sanki. DEM Parti ve İYİ Parti seçmenin zaten yarısı İmamoğlu'na oy veriyor. Geri kalanından da oy almasın gibi bir tutum vardı. Ama zaten
evet, ama Erdoğan bak geçen sefer şöyle bir hata yaptı çünkü bunu Erdoğan kaybetti dedirtmemek için de yapıyor olabilir. Çünkü Erdoğan sahaya çıksın ya da çıkmasın. İstanbul'da bir seçimde, yerel seçimde aslında AKP'nin adayı tabii çok kötü zayıf bir aday çıkarmadığı takdirde bundan bağımsız olarak yani AKP'nin adayının kim olduğu bağımsız olarak Erdoğan düşünülerek oy veriliyor. Yani onun seçmeni böyle davranıyor. Murat Kurum'un yaptığı gafları muhalefet ya da muhalefet seçmeni görüyor. Ama AKP seçmeni bunları görse bile ne kadar bunlardan rahatsız oluyor orası soru işareti. Bir
Tamam,
şey daha
ama bir
söylemek istiyordum ben bu
yekpare
metropol.
AKP davranışı var gibi söylüyorsun. Hani sanki
efendim?
Yekpare AKP seçmeni yekpare ve hiç çözülme yokmuş gibi. Bence o gafların yanı sıra Murat Kurum'un çizdiği profil ve de işte hem İliç katliamı diyelim, İliç maden kazasını hem de diğer icraatları işte TOKİ konutları vesaire TOKİ mağdurlarının protestosuyla karşılaşması Murat Kurum'un iktidar adayı olarak beklediğinin çok altında kalmasına neden oldu. Çünkü kararsız önceki seçimde belki İmamoğlu'na oy vermiş seçmeni yanına çekemedi. İmamoğlu hakikaten onu söylememiz gerekiyor tekrar. İmamoğlu çok iyi bir performans gösteriyor. Yani seçimi kaybetse bile bence bu performansın yüksekliği tartışma dışı. Çünkü hakikaten önceki seçimde DEM, İYİ Parti, bir Millet İttifakı gerçeği vardı. Onları arkasına alarak kazanmıştı. İlk tur önemliydi bence. İptal edilen ilk seçim. Ama şimdi daha zorlu koşullarda başa baş bir yarışı götürülmesi dahi bence kaybetse de İmamoğlu bir siyasi figür, bir siyasi lider, bir cumhurbaşkanı adayı olarak bu kampanyada yerini sağlamlaştırdı.
Her halükarda katılıyorum ama tekrar şu noktaya dönmek istiyorum. Evet, Murat Kurum işte belli bir oy alacak. Murat Kurum Erdoğan'ın düşündüğü kadar ideal bir aday çıkmadı. Belki bütün bu gaflardan vesaire ama yani bir takım şeyler bilinerek de aday yapıldı zaten. Dolayısıyla Murat Kurum'un alacağı oylar da birebir Murat Kurum'a verilen oylar olmayacak. Erdoğan'a verilen oylar olacak gene. Ve bunun ardında eğer bir düşüş göreceksek biz bunun daha çok Erdoğan'ın kaybı olarak yorumlanması gerektiğini, oy ve destek kaybı olarak yorumlanması gerektiğini düşünüyorum. Düşüneceğim diye sana söyleyeyim ya da çünkü biz gelecek hafta seçim sonuçlarını daha somut şekilde konuşuyor olacağız. Ekrem İmamoğlu'na gelince söylediğin doğru, Ekrem İmamoğlu unutmamak lazım. Genel seçimler ve başkanlık seçimlerinde Kılıçdaroğlu'na destek verirken de iyi bir performans sergilemişti. Bütün karışıklığa rağmen o Millet İttifakı'nın içindeki. Ama bunu ek olarak tabii yerel seçim söz konusu olduğunda kazandığı oylar var. Bu yadsınamaz. Yani birçok taraftan eleştiriliyor olabilir belki. AKP seçmenleri tarafından ya da bazı icraatini eksik bulanlar olabilir. Kendine oy vermiş olanlardan da olabilir. Ya da başka bir takım kesimlerden işte oyu cepte gibi düşünülen kesimlerden belki bir sitem duyuyor olabilir. Fakat İmamoğlu çok iyi bir performansı aslına bakarsan bu zor koşullarda belediye başkanlığı sırasında da ortaya koydu diyebiliriz. Yani unutmamak lazım bir AKP MHP çoğunluğuna karşı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde idare etti. Ve daha önce ben bir yayınımızda söylemiştim. Türkiye'de parlamenter sistemin iyi kötü son işlediği yer artık yerinden yönetim, yerel yönetim alanları. İşte burada aslında sadece Ekrem İmamoğlu'na değil, o mecliste çoğunluğu hangi partilerin bir araya geldiğinde sağlayacağına da bakmak gerekiyor. Şimdi ben en başındaki şeye tekrar dönmek istiyorum Kemal. Arada bir şey söyleyecek misin bilmiyorum. Ama şu metropol araştırmasının getirdiği bir riskli durum daha var. DEM Parti seçmeninin ve gönlü gerçekten Meral Danış Beştaş'tan yana olanların ya da belki de işte İyi Parti adayını da düşünen ama İmamoğlu kazanmazsa ne olur, AKP ne olursa olsun AKP'nin adayı kazanmasın diyenlerin. Son anda bir tereddütle ya da fikir değiştirerek İmamoğlu'na oy vereceklerin sırf bu sebeple içini bir nevi rahatlatan bir araştırma sonucu gibi. Söylemeye çalıştığım şey eğer sırf AKP kaybetsin diye İmamoğlu'na oy vermeyi düşünenler varsa onları bu düşünceden caydıracak. Zaten İmamoğlu 10 puan fark atmış. Benim de oyuma gerek yok dedirtebilecek bir sonuç bu. Dolayısıyla gerçekten şu sırada böyle bir farkın açıklanmış olması İmamoğlu'na bir nasıl söyleyeyim İmamoğlu'nun lehine değil aleyhine olabilecek bir tablo ya
Niye
da
metropol araştırması bu kadar
sonuçlar
etkili olur mu?
taşıyor içinde. Yani
Metropol
bilemiyorum.
araştırması bu kadar etkili olmaz bence. Yani çünkü KONDA'nın anketlerine bir güven vardı ve de KONDA Perşembe anketlerini açıkladığında seçimden önceki Perşembe seçim sonuçlarına tesir edebilecek bir etki yaratabiliyordu da şimdi çok sayıda anket firması yapıyor araştırmayı ve de Metropol de onlardan biri. Metropol ayrıcalıklı kılan bir şey pek yok ve de biraz da diğer anketlere de bakarak durumun hala başa baş olduğuna seçmen kanaat getiriyor gibi. Yani
Ama şunu
ortadaki
unutma bak, Kemal Özkiraz diye biri vardı ve acayip nabza şerbet sonuçlar yayınlıyordu. Ve bunlara çok inanılıyordu ve o sonuçlar tutmadı. Ama şöyle bir hataya düşüyor her zaman seçmen. Gönlünde yatan şeyi söyleyen sonuçlara inanmak istiyor. Ve böyle bir büyük fark gördüğünde de oh diyor, ya gördün mü bak işte ekonomi bu vaziyette. Ekrem İmamoğlu da iyi belediyecilik örneği verdi. AKP seçmenlerinde demek ki kazandı belli bir oranda. Bak gördün mü zaten alıyor tek başına. İyi Parti desteklememesine rağmen, DEM Parti ve bileşenleri desteklememesine rağmen. Yani şimdi bu bir olacak şey değil ama ikincisi tekrar söylediğim, siz değerli dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz bu hataya düşmeyin. Yani her şeye şüpheyle, soru işaretiyle yaklaşmak lazım.
biraz
Geçtiğimiz
ihsan
seçimlerdeki
direği
oy
de bulundu
oranlarına
sanki bana.
bakabilirsiniz mesela. Yerel seçim, genel seçim, başkanlık seçimi, tabii bunlar hepsi ayrı ayrı. Ama ben bir başka anket gördüm mesela. İşte İstanbul ilçe ilçe bakıyorum. İstanbul ilçe Adana'nın anketiydi galiba. Sancaktepe'de mesela orada da DEM Parti sıfır yazıyor da başka. Yani mümkün değil. Geçen yerel seçimde %14'ün üzerinde oy almış mesela. Tamam, yerel seçimden söz ediyoruz. Ama yani dediğim gibi yani genel seçiminde sonuçlarının verdiği bir fikir var diyeyim. Sana sözü bırakayım Kemal.
Peki, anket meselesine bir yeterlik önergesi veriyorum. Genel
Dur ama
olarak
bir
biz
dakika, önerge kabul edilmedi. Çünkü şöyle bir şey daha var. Anketler neden? Bak daha önce böyle değildi. Bundan işte 10 yıl, 15 yıl önceki seçimlere gidelim. Tutan anketler vardı. Şimdi kaç anket tutuyor? O kadar çok kamuoyu araştırması var ki bunlardan kaçı tutuyor? Çok yanıltıcı sonuçlar çıkıyor ortaya. Bunun da sebeplerine bakmak gerekiyor. Örnekleme mi yanlış yapıyorlar? Dikkate alınmayan bir takım unsurlar mı oluyor? Doğru cevap mı alamıyorlar? Yani ben mesela bundan bir süre önce, genel seçimlerden önce Ali Babacan'la konuştuğumda, düşün kendisi işte ekonomist değil mi? Hani rakamlarla hareket eden biri, anket sonuçlarına bakmadığını söylemişti. Bunu yıllar yıllar önce Deniz Baykal bana söylediğinde olur mu canım öyle şey demiştim. Yani şimdi kimse neye güveneceğini kestiremiyor. Bu konuda kamuoyu araştırma şirketlerinin bir güven tazelemesi gerekiyor bir kere. Umarım bu olur. Çünkü önemli bir işleve sahipler.
kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
O zaman genel bir değerlendirme yapmamız gerekiyor. Bu İyi Parti meselesi de bence yerel seçimlerin önemli unsurlarından biri oldu. Bugün Meral Akşener çok enteresan bir şov yaptı diyelim. Çünkü öncesinde parti sözcüsü çok önemli açıklamalar yapacak diye medyayı uyardı vesaire. Herkes merakla beklerken çıktı. Yeni bir şey söylemedi. CHP'ye verip veriştirdi. İşte bana abla demeyin. Mansur Yavaş CHP'nin kölesi oldu mealinde. Yani aslında tam da seçimin hemen arifesinde iktidarı eleştirmeyerek, yani sözde eleştirerek belki, CHP'ye de çok sert eleştiriler getirerek yeni siyasi yörüngesinin de altını çizmiş oldu. Bağımsızlıkçı, daha bağımsız davranan bir İyi Parti görüntüsü gibi görünüyor ya da öyle aktarıyor çünkü iktidarı da eleştiriyor ama bence bu seçimden sonra İyi Parti'nin yeni yönelimi ve de yeni anayasa tartışmaları bağlamında önemli bir açıklamaydı. Niye önemli bir açıklamaydı? Çünkü İyi Partiler bu açıklamayı dikkatle dinleyin dediler. Hani tweet paylaştılar vesaire. Herkes, hatta Mansur Yavaş lehine İyi Parti adayının çekileceği tahminleri bile yapıldı. Ama yeni bir şey söylemeyip CHP'yi sert eleştirmesi bence Meral Akşener açısından kritikti. Yerel seçim sonuçları Akşener'in siyasi geleceğini de bu açıdan büyük ölçüde belirleyecek ve şekillendirecek. Bu girdiği yeni yönelimde İyi Parti başarılı olmazsa ne yapar bilmiyorum ama biraz burada tutunursa, denildiği gibi yine anketlerde dediği birkaç ilde belediye başkanlıklarını zorluyorlar. Oralarda kazanırlarsa sanki daha Cumhur İttifakı'na doğru İyi Parti gemisini yüzdürecek gibi geliyor bana. Bilmem sen ne düşünürsün?
Valla Erdoğan da sabit durmuyor bence yerinde. Erdoğan da daha önceki yayınlarda üzerinde biraz durduğumuz gibi daha hibrit bir sisteme doğru bir anayasa değişikliği yapar mı, yapmaz mı konuşuluyor. Ya işte orada kendine bir görev biçebilir Meral Akşener. Meral Akşener buraya dönebilecek özellikleri haiz bir siyasetçi.
Bence onun
Başbakan
formülü
olmak
bana
çok
söylediğini
hoşuna
kestim ama
gider. Başbakan, başbakanlık.
onun formülünü yarattılar
Pardon.
zaten. Yani şöyle yarattılar. Bir %40 tartışması ya da işte %50'nin aranmaması yönünde bir yokladılar. Bu bir tür yarı başkanlığa dönüş gibi bir sistem. Meral Akşener de zaten hep Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine karşıyız diyerek bu sistemin revize edilmesi halinde destek verebileceğini ima ediyor. Dolayısıyla bu onun zemini aslında var. Yani hele bu sistem değişikliğiyle yeniden Erdoğan'ın görev süresinin uzatılması, yeniden aday olabilmesinin falan önü açılırsa her ikisi için de yani hem Akşener Erdoğan sistemi değiştirmiş olacak hem Erdoğan benzer yetkilerle görev süresini uzatmış ve yeni anayasayı geçirmiş olacak. Dolayısıyla bence tam da yani dediğin gibi Erdoğan'ın da sisteme ilişkin bir takım şikayetleri Akşener'inkiyle buluşup önümüzdeki dönemi şekillendirebilir.
Bence de. Ve bu arada gene daha önce dikkat çektiğimiz ama ne kadar dikkat çeksek bir değişiklik olmadığı sürece ne kadar dikkat çeksek az diyeceğim bir konu. İyi Parti tamamen desteğini çekti. CHP ile işbirliğine de gitmedi Özgür Özel gidip görüşmesine rağmen. Hani CHP DEM Parti ile daha uzun görüştü. Onu düşünmek gerekiyor. Hani buradan çözüm sürecine falan da geçebiliriz belki biraz daha ileride. Ama şöyle söyleyeyim. Hani DEM Parti AKP ile işbirliği yapıyor da CHP kaybettirecek yorumlarını herkes oturduğu yerden işte bir takım yorumcuları özellikle kastediyorum. Herkes oturduğu yerden böyle bol kepçe yapıyor. Fakat İyi Parti'yi konuşan yok hala ya. Yani bizim seninle şu konuştuklarımızı ben pek az yayında duydum ya da hiç duymadım. Çok bazılarını izlemediğim için diyeyim hani duymamış, atlamış olabilirim belki. Fakat İyi Parti'nin bu ve Meral Akşener'in şu siyasette oynadığı rol ve olası sonuçları üzerine konuşan yok. Ama işte DEM Parti AKP'ye kazandırma stratejisini güdüyor diye soran var. Hayır. DEM Parti kendi varlık mücadelesini veriyor ve AKP'ye kaybettirmek istiyor. Bu yüzden de CHP ile uzun görüşmeler yaptı. Ve bir takım bölgelerde, seçim bölgelerinde işbirliğine gidebildiler. Bazılarını da gidemediler. Şimdi DEM Parti tarafında da Ekrem İmamoğlu'na destek verilecek ve son anda Meral Danış Beştaş çekilecek mi? yorumları, soru işaretleri, dedikoduları dolaşıyor. Bunun ardında da Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi'nin, yani bu DEM Parti'nin bileşenlerinden birinin CHP adayı İmamoğlu'na destek vermeyi kararlaştırdığı açıklaması var. Hatimoğulları'nın, DEM Parti eş genel başkanlarından Hatimoğulları'nın işte eski partisi bu.
Aslında eski partisi demeyelim çünkü orada
Partisi.
bileşenler var ya, SYKP'de hala o
DEM
partide.
Partisi, evet.
Evet,
Yani
onun partisi
evet, DEM
aslında.
Parti eş genel başkanı. Eski partisi demek doğru değil. Bugün baktım, Ertuğrul Kürkçü de ya bugün ya dün Twitter'da uzun uzun bir hani AKP, yani mealen AKP'ye oy kaybettirmek için İmamoğlu'na destek vermenin düşünülebilecek bir ve başvurulması gereken bir yöntem olduğunu savunduğunu anladığım bir yazısını paylaşmış. Aynı zamanda bu tür şeylerin kamuoyu açık tartışılmasında da hiçbir sakınca yoktur gibi Ahmet Saymadi'nin söylediklerine zannediyorum bir yükselen tepkinin karşısında. Yani orada SYKP tarafından yükselen ve örgütlerin bile diyeyim sana içinde tartıştığı kafasını karıştıran bir durum var. Fakat Meral Danış Beştaş'ın o videosu bugün bu tartışmalara son noktayı koydu diye düşünüyorum. O videoyu görmüşsündür belki.
Evet, ama
Bugün
orada
derken
bence
evet, yani seçime 2 gün kala diyeyim ben. İzleyicilerimiz daha net anlasınlar.
yani Meral Danış Beştaş'ın videosu, evet, çekilmeyeceğim vurgusu önemliydi ama DEM Parti içindeki tartışmalar bence seçimden sonra da devam edecek ve yeni yol ayrımlarını getirebilir. Niye? Çünkü aslında Kürt siyasetini ile DEM Parti içindeki diğer DEM Parti ya da Kürt siyasi hareketinin jargonuyla söylersek Türk solu arasında makas biraz açılıyor. Çünkü işte SYKP gibi partiler, DEM Parti içerisindeki bileşenler esas olarak Erdoğan'ın gitmesi, AKP-MHP iktidarının zayıflatılması üzerine bir strateji kurmuş durumdalar. Ama anladık ki Kürt siyasi hareketi yeni dönem stratejisini şöyle kurdu. Erdoğan en az 3-4 sene daha var. Dolayısıyla bizim politik olarak iktidarı çözüm sürecine ikna etmemiz ya da çözüm masasına oturtmaya zorlamamız gerekiyor. Bunun için de söylemimizi, dilimizi, ittifaklarımızı değiştirmemiz gerekiyor dediler ki bence DEM Parti'nin Yeşil Sol'un Mayıs ayında aldığı sonuçlar da seçmenden böyle bir uyarıydı zaten. Seçmen tabanının da çok dinlediler. Çok iyi biliyorum ki yöneticilerinin çoğu böyle düşünmüyordu belki. Ama taban bu yönde bir tazyikte bulundu. Aday çıkaralım yönünde bir tazyikte bulununca buna mecbur kaldılar. Ama HDP projesi, daha önce de konuşmuştuk biz ilk yayınlarda. Ben HDP projesini devletin eliyle zayıflatıldığını ama önce tip ayrılıktı bu hakikaten, ayrı listelere girmek seçimi. HDP'de tip hiçbir zaman HDP'nin içinde olmadı ama ayrı milletvekili adayı çıkararak o ittifak ruhuna çok ciddi bir gölge düşürdü. Şimdi de SYKP gibi küçük yapıların siyasi programlarının Kürt siyasi hareketinin siyasi programıyla farklılaştığını görüyorum. Bu HDP'nin ve Kürt siyasi hareketinin Türkiyelileşme hedefinde de erozyona neden oluyor ve bence devlet 2015'te, devlet aklı 2015'te HDP tehlikesini görmüştü. Çünkü %13 oy alan bir parti ve potansiyeli de en az %20 olarak görülüyordu. Yani 2015'teki gibi medya ambargosunun minimumda olduğu, mikrofonların HDP eş genel başkanlarına tutulduğu, bu kadar düşmanlaştırılmadığı bir ortamda hakikaten oy potansiyeli yüksek olabilirdi. Ama işte HDP projesi önce baskılarla şimdi de politik bir takım manevralarla zayıflatıldı. DEM Parti'de böyle bir şey
Kim
önümüzdeki
tarafından?
dönemde daha şey olabilir. Bir kere mesela Sezai Temelli çıktı, Erdoğan'ı muhatap alamazsınız dedi. Sezai Temelli de SYKP geleneğinden gelen bir isim. İşte Kemal Bülbül yine Kürt siyaset hareketinden değil, Alevilerin temsilcisi olarak orada. O da Erdoğan'ın muhatap alınmasına itiraz etti. Yani böyle bir
Ama
farklılaşma, bir
Selahattin
ayrışma var.
Demirtaş muhatap odur, bu işin çözülecekse muhatabı odur demişti
Yani Kürt,
mesela.
aslında Ahmet Türk'ün de, Leyla Zana'nın da, Selahattin Demirtaş'ın da
Evet.
dediği şu. Yani Erdoğan aşkı duyan insanlar değil bunlar. Şunu diyorlar, tercüme edilirse eğer. Ya iktidarda onlar var, bir masa kurulacaksa iktidarın temsilcisiyle kurulur. Dolayısıyla iktidarın başında da Erdoğan var. Muhatap Erdoğan'dır. Ve bunu derken hep şunu da ekliyorlar. Diğer muhatap da Öcalan'dır.
Evet.
Dolayısıyla esasen burada gerçekten itiraz edilecek ne var, ben onu anlamıyorum. Yani eğer bir çözüm masası kurulacaksa ya da birisini çözüme zorlayacaksanız gücü elinde bulunduranla oturursunuz. Şimdi muhatap Özgür Özel'dir desek bir anlamı olur mu? Ya da muhatap toplumdur desek, muhatap bütün Türkiye halklarıdır desek bir anlamı olur mu? Olmaz.
Tabii ki
Gücü elinde
olmaz, tabii ki.
bulunduran o masaya oturur ancak.
Evet, tabii ki. Ama yani bu Erdoğan'la biz gene konuşabiliriz demek de olduğu için tepki çekiyor tabii. Yani Ahmet Türk'tü zannediyorum. Halk TV'de, yok, Halk TV'de konuşmadı, hayır. Rudav'a konuşmuş ve Rudav'daki söyleşisini Halk TV haber yapmıştı. O yüzden kafam karıştı. Burada yani onunla pazarlık yapılmaz falan gibi bir takım ifadeler geçiyordu. Ben şimdi yanlış söylemeyeyim o ifadeleri ama sen Ahmet Türk'ten de bahsettin diye söylüyorum.
Evet, ama Ahmet
Yani...
Türk de şunu diyor. Önceki açıklamalarında demişti ya, bu işin muhatabı Erdoğan'dır. Ve de bir şey yenile de söylemişti onu. Yani Kılıçdaroğlu olsaydı mesela başkan, bu kadar kolay olmazdı. Çünkü derin devlete söz geçiremezdi gibi bir cümlesi de vardı. O da önemli.
Kaldı ki doğru. Yani şöyle bir şey var. Çünkü derin devlet her neyse bugün onun işte köşe taşlarına da hakim biri Erdoğan. Yani o devlet mekanizmasına yerin altında olanla beraber bu derece hakimse bir işte iktidar, onun gerçekten samimi bir şekilde siyasi çıkarlara dayanarak da olsa kuracağı barış, bir direnç görmeden belki hayata geçebilir, ama şunları da unutmayalım. Yani geçtiğimiz yıllar içinde bu yönde adımlar atılırken, o zaman Gülenci cemaatçilerin devlet yapısı içinde bir takım olaylarla, bir takım garip açıklanamayan, tam olarak çözülemeyen ve üzerine gidilmeyen, soruşturulmayan olaylarla Erdoğan da etkileyerek, bence Roboski de bunlardan biridir. Bir takım girişimlerde bulunduğu yorumları hep yapıldı.
Yani çözüm sürecine devlet içinde bir engel olmaya çalışacak güçler her zaman olabilir. Fethullahçılar da bence zaten hep o derin devlet dediğimizde biz böyle laikçi, militarist, işte Kürt sorunu güvenlikçi bir ideoloji ile donanmış bir derin devlet aklımıza geliyordu. Bence o mesela Gülenci bürokrasi o derin devletin aslında çok önemli bir bileşeniydi. Çözüm sürecinde gördük bir sürü siyasi cinayetteki parmaklarında da bunu gördük. Velhasıl bence sonuç itibariyle yeni bir çözüm sürecine iktidarı zorlamak şeklindeki Kürt siyasi hareketinin bu yeni yönelimi yanlış değerlendiriliyor. Yani o sürekli şey biçiminde sanki Erdoğan iktidarını kutsuyor ya da AKP ile ittifak yapacaklar ya da AKP'nin politik çıkarlarına göre davranacaklar değil. Esasen bir Kürt siyasi hareketinin dediğim şey, Kürt sorununu temsil eden parti, Kürt sorununu öncelemesi kadar, hele hele iktidar değişikliğinin ufukta görünmediği bir konjonktürde daha doğal bir politik adım olmaz. Yani bu seçimde kalkıp politik varlığını üçüncü kez yok sayarak İstanbul'da aday çıkarmasalardı ya da CHP'ye önceki seçimlerde olduğu gibi biraz koşulsuz destek verselerdi, tabanında çok ciddi kayıplar yaşardı. Politik olarak varlığı sorgulanırdı.
Evet,
Dolayısıyla
işte o yüzden en başında da bu bir varlık meselesi, DEM Parti
evet.
için varlığını gösteren meselesi. Bir de eğer belli konularda bir takım pazarlıklar yapılacaksa ya da bir süreç başlatılacaksa, bu partinin var olması gerekiyor ki, rüştünü ispatlaması gerekiyor ki elinde bir pazarlık yapabilecek bir güç olduğunu göstersin. Seçmenin olduğunu ispat etmesi gerekiyor bu partinin.
Tabii.
Öyle değil mi? Yani bu önümüzdeki dönemde şimdiki seçim sonuçlarına göre, burada alacağı oya göre CHP ile tekrar masaya oturduğunda da ya da bir çözüm süreci için AKP ile masaya oturduğunda da mümkün olabilecek. Yalnız şunu unutmamak lazım. Zannediyorum Ahmet Türk Oruç söyleşisinde buna işaret etmişti. Destekçi bastonu ya da işte ne bileyim onu ayakta tutan müttefiki MHP olan bir AKP ve Erdoğan çözüm sürecinde yani sonuç getirecek ve yani kalıcı ve adil bir çözüm sürecini kuramaz.
Evet, katılıyorum. Zaten ben çok umutlu değilim çözüm sürecinin yeniden canlanmasından. Çünkü AKP açısından MHP desteğini kaybetmek demek, iktidarı kaybetmek demek olur. Sadece çok küçük bir ihtimal olarak daha seçimlere işte 3-4 yıl varken Erdoğan de son dönemim dedi ya, hani her şeye rağmen ben bu sorunu çözerim. MHP yanımda olur ya da olmaz. Bu sorunu çözdükten sonra bir ciddi toplumsal destek alırım. Yeni bir paradigma kurarım diye düşünüp buna yönelirse ancak bu yeni bir çözüm süreci canlanabilir. Ama şunu gördük ki geçtiğimiz yıllarda Erdoğan'ın politik olarak, ideolojik olarak ve kurmayı tasarladığı yeni rejimde böyle bir niyet hissetmesine ihtiyacı yok. Çünkü hakikaten tam da o Türkçü, İslamcı ideoloji Erdoğan'ı büyüten bir zemin yarattı. Bütün sağcı, bütün radikal düşünceleri Erdoğan açısından bir oy deposu haline getirdi. Örneğin bugün Bursa'daki mitinginde Muhsin Yazıcıoğlu lehine slogan atılıyor. Yazıcıoğlu'nun askerleriyiz diye bir grup genç. Erdoğan şaşırıyor, diyor ki o nereden çıktı? Konuşmasını kesip diyor ki o nereden çıktı? Aslında şunu gösteriyor, yani Muhsin Yazıcıoğlu'nu destekleyen normalde Büyük Birlik Partili olmasını bekleyeceğimiz bir grup Erdoğan'ın mitinginde aktif, ona slogan atıyorlar. Ha, Büyük Birlik Partisi de Cumhur İttifakı'nın içinde, o yüzden de gelmiş olabilir ama Erdoğan konuşurken o sloganlar atıyorlar. O aslında buradayız mesajı çok önemli, çünkü Erdoğan'ın sadece milli görüş geleneğinden gelen muhafazakar, İslamcı ya da daha sonra merkez sağ taban değil, ve sağın neredeyse tamamını toparlayan bir ittifaka dönüştüğünü gösteriyor. Ama bir yandan da yeniden refah meselesi var. Oradan çıkan yeniden refah çıkıntısı var AKP açısından. Çok da zorlayacak, özellikle İstanbul'da zorlayacak gibi görünüyor.
Evet, bir takım yerlerde zorlayacak. Bakalım. Biz bu kaydı seçime 2 gün kala yapıyoruz. Öyle
Evet,
değil
seçim
mi?
sonuçlarını da değerlendireceğiz. Kısa
Seçim
dalgada da belki.
sonuçlarını da değerlendireceğiz. Sonrasında da konuşacağız. Bakalım neler olacak ama bence Kemal ve sevgili dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz yaptığımız bir takım tespitler seçim sattığı mahallinde olmasak bile geçerli olan ve Türkiye'de siyasetin sorunları denince ele alınması gereken bir takım meseleler. Bunları daha çok konuşmaya devam ederiz. Ama bir dahaki sefere. Sürçülisan ettiysek affola deyip Kemal'cim kapanış topunu sana atıyorum.
Evet, kısa dalgayı takip etmeye devam edin. Seçim günü de kısadalga.net'e bakın. Seçim sonuçlarını anında yayınlayacağız. Yorumlarımız olacak. Değerli yazarlarımız seçim sonuçlarını anında yorumlayacaklar. Ve de kısa dalgaya destek vermek için Patreon hesabımıza girebilirsiniz diyelim. Herkese iyi haftalar dileyelim.
İyi seçimler.
Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.